Ayrım 14, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 128. Aradan bir seneye yakın bir zaman geçmiş, Bilal Fatih'te güzel bir daire kiralamış, Huzur Sokağı'ndaki evlerini de imanlı Müslüman bir aileye kiraya vermişti. Şimdi kimyevi imalat yapan büyük bir fabrikada kimya mühendisi olarak yüksek maaşla çalışmaktaydı. Annesi ilk zamanlar muhite ve eve pek ısınamamıştı. Ama zamanla o da ister istemez alışmıştı. Bilhassa evin kaloriferli oluşu, kış gelince soba yakma derdinin olmayışı çok hoşuna gitmişti. Yaşlı kadın kendinden ziyade genç gelinin rahatını düşünüyordu. Bu iyi huylu, terbiyeli ve itaatkar kadını yalnız oğlunun eşi olduğu için değil, güzel ahlakından dolayı gittikçe artan bir sevgiyle kendi kızı gibi sevmekte ve üzerine titremekteydi. İsmini söylerken ağzından bir kere daha Hacer dökülüyordu adeta. 11 aylık torunu kendisi için yeni bir hayat kaynağı olmuştu. Fatih diğer muhitlerden daha mazbut bir semttir. Bilhassa Müslümanların bolluğu bu semte manevi bir hava verir. Böyle olmakla beraber taşınalı bir seneye yaklaştığı halde Bilal etraftan pek fazla bir dost edinememişti henüz. Bunda dost edineceği, ahbaplık kuracağı, bahusus ailece görüşeceği kimseleri fazla inceleyip sık dokunması da rol oynamaktaydı elbet. Buna mükabil Necati ve Doktor Nazım ile olan ahbaplıklarını ise günden güne daha da sağlamlaştırmaktaydı. O gece annesi ve eşi Hacer ile birlikte sofrada yemek yerken aklına birden bir şey geldi. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bu gece Necatiler ve Doktor Nazımlar gelecekler. Dün telefon etmişlerdi. Hacer buna çok sevinmişti. Ah ne iyi dedi. Çoktandır Şükran Hanım'la da Seval'le de görüşemez olmuştuk. Bayağı göreceğim vardı. Yemeklerini alelacele yediler. Hacer sofrayı kaldırırken kayınvalidesi de çocuğun üstünü değiştirmek için bavuldan giyecekler çıkarmaktaydı. Bilal ise tahta parmaklıklar içinde tutuna tutuna sıralamaya çalışan sevimli oğluyla şakalaşmakta, oğluyla adeta bir çocuk gibi oynamaktaydı. Biraz sonra kapı çalındı. İlk gelenler Doktor Nazım'la Şükran'dı. Bilal Nazım'ı misafir odasına alırken Hacer Şükran'ı hem oturma odası hem de ikinci misafir odası olarak kullandığı tarafa buyur etti. Çok geçmeden Necatiler de çıkıp geldiler. Necati'nin yanında bu sefer Seval'den başka kız kardeşi Zuhal de vardı. Zuhal abinin düğününden bu yana tanınmayacak derecede değişmişti. O hoppa züppe mini etekli makyajlı kız şimdi dizlerini örten uzunlukta pardesüsü bütün saçlarını içine alan başörtüsü ve ayağındaki kalın renkli spor çoraplarıyla ağırbaşlı hanım hanımcık bir Müslüman kızı oluvermişti. Necati ile Bilal içeri girince Hacer Seval ile Zuhal'i de Şükran'ın yanına aldı. Seval'in kıyafeti kapalı olmakla beraber en az bir Avrupalı manken kadar da şık ve moderndi. Üzerinde çağla yeşili zarif bir pardesü, başında yine aynı tonda desenli çok değişik bir biçimde bağlanmış ipekli bir başörtü vardı. Çanta, ayakkabı ve eldivenleri de gösterişliydi. Zuhal ise tam yaşına giden spor bir kıyafetle en az yengesi kadar güzel ve modern bir kapalı kıyafet içindeydi. Onun da üzerinde cam göbeği süetten spor bir pardesü, başında ekose atkılı bir eşarp vardı. Eldivenleri, çantası ve içindeki bluzu de aynı ekose kumaştandı. Birbiriyle muhabbetle kucaklaştıktan sonra pardesü ve başörtülerini çıkarıp tatlı ve derin bir muhabbete koyuldular. Hacer de Şükran da Zuhal'in anne ve babasıyla olan durumu merak ediyorlardı. Zuhal'in durumu da cidden merak edilecek gibiydi. Zuhal abinin düğünü için gitmiş olduğu Eskişehir'den döndükten sonra ailesi için en büyük bir dert olmuştu. Gerek Seval gerekse Seval'in kardeşi Meral konuşma ve kıyafetleriyle Zuhal'e son derece tesir etmişler, üzerinde çok iyi intiba bırakmışlardı. Zuhal onların yanında duymuş olduğu ezikliği hayatında hiç kimsenin yanında duymamıştı. İşte bu ezilme hissi onun yakasını İstanbul'da da bırakmamış, kardeşi Ali'nin de yardımıyla onu her gün biraz daha dine bağlayan bir sebep haline getirmişti. Daha dün gibi kısa bir müddet evvel abi Necati ve kardeşi Ali ile kara softalar, yobazlar diye alay eden, onlara karşı mini etek müdafiliği yapan bu havai genç kız Eskişehir'den geldikten kısa süre sonra namaza başlamış ve bir müddet sonra da kendisinin bile hayret ettiği bir süratle aynı Seval yengesi gibi örtünü vermişti. Tabii bu hareket ailede bir bomba tesiri uyandırmış ve Zuhal annesi, babası ve ablası tarafından adeta yaylım ateşine tutulmuştu. Zuhal'in örtünme hususunda anne ve babasına asi gelecek kadar diretmesi karşısında annesi baygınlık geçirmiş ve ''Tanrım, ne istedin yavrularımdan da üçünü de elimden aldın, kısacık bir müddet içinde peş peşe bu ne felaket!'' diye çırpınarak isyan dalgaları içinde krizler geçirmişti. Ya babasından yediği dayaklar? Zuhal'e en çok dokunan da bu oluyordu zaten. Bu yaşına kadar babası tarafından daima el üstünde tutulmuş, daima şımartılmış olmasına rağmen örtünme hususundaki ısrarlarından dolayı babasından iki sefer kıyasıya dayak yemişti. Bu sert hareketler Zuhal'i fikrinden caydıracağı yerde onu aynı fikirler üzerinde daha büyük bir azim ve sebata sevk ediyordu. Zuhal kendi hisleriyle baş başa kaldığı zaman düşünüyordu. Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir suç muydu? Bu emirlere riayet etmekte bir ayıp mı vardı? Kadın olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun, bir Müslüman için dininin icaplarını, Müslümanlığın emirlerini yerine getirmekten daha tabii bir şey düşünülebilir miydi? Elbette hayır. Peki o halde annesinin, babasının ve ablasının dini emirler karşısında bu derece sert davranmalarının sebebi neydi? Allah'ın emirlerini reddeden, inkar eden, kafir olduğuna göre yoksa onlar kafir miydi? Zuhal'in ev içinde Ali'den başka tutunacak dalı yoktu. Ali her ne kadar küçük ablasına destek olmaya, onu müdafaa etmeye çalışıyorsa da bu Zuhal için kıyafet kifayetli olmuyordu. Onun bütün ümidi ağabeyi Necati'de ve yengesi Seval'deydi. Fakat artık onlarla da görüşme ümidi kalmamıştı. Çünkü Necati düğünden sonra Seval'le birlikte anne ve babasının elini öpmeye geldiği zaman annesi bir odaya, babası da bir başka odaya çekilmişler. Genç evlilerin yanına çıkmamışlar ve evlerine bu kıyafetli bir gelin kabul edemeyeceklerini bildirmişlerdi. Tabii Necati de bu ağır ve kaba hakaretten dolayı bir daha Seval'i alıp evlerine götürmeye yanaşmamıştı. Hacer'le Doktor Nazım'ın hanımı Şükran, bundan evvelki görüşmelerinde hadisenin buraya kadar olan safahatini biliyorlardı. Bundan sonrasını Seval anlattı. Bir gece Zuhal odasında uyurken odasının içinde fark ettiği bir hareketle gözlerini açmış. Açmış ki ne görsün? Gece lambasının hafif ışığı altında ablası, elinde makasla Zuhal'in yeni diktirdiği diz boyundan aşağı olan mantosunun eteklerini kesmiyor mu? Tabii Zuhal yerinden deli gibi fırlamış ve ablasının üstüne atılmış. İki kardeş saç saça baş başa girişmişler. Gürültüden uyanan babası iki kızını böyle alt alta üst üste görüp meselenin manto eteğini kısaltmaktan çıktığını öğrenince Zuhal'i almış ablasının elinden, sen artık çok oluyorsun. Daha düne kadar mini etek giyen haspan başımıza rahibe kesildi diye kızcağızı burnundan kan getirinceye kadar dövmüş. Dün sabah Necati ile kahvaltı ediyorduk, zil çaldı. Açtım kapıyı ki ne göreyim, gelen Zuhal değil mi? Babası bütün giyeceklerini bir dolaba kilitlemiş, yalnız sırtına sabahleyin babası evden çıkarken bir tek mini etekli elbiselerinden bırakmış kendisine. Yavrucak onu giydiği gibi evden kaçmış gelmiş, ağlaya ağlaya bir benim bir de Necati'nin boynuna sarıldı sarıldı durdu. Ne olur abicim, yengecim, müsaade edin ben sizin yanınızda kalayım, ölürüm de gidemem o eve artık ben. Onlar Allah'ı tamamen inkar ediyorlar. Yalvarırım götürmeyin beni geriye. Diye ağlayıp sızlayışı bana da Necati'ye de öylesine dokundu ki gece konuştuk ve Zuhal'i yanımızda alıkoymaya karar verdik. Necati durumu bu sabah telefonla babasına bildirmiş. Kayınpederim önce küplere binmiş, bağırmış, çağırmış. Evlatlarımı sen mahvettin, sen zehirledin falan diye epey hakaretlerde bulunmuş. Ama Necati'nin kati ifadeleri karşısında nihayet al da başına çal diye hırsla kapatmış yüzüne telefonu. Zuhal'in bize gelişine en çok ben memnun oldum. Çünkü yavrucak bu imanla o evde çok eziyet çekerdi. Bugün beraberce çarşıya çıktık. İslami kıyafet için lazım olan malzemeyi aldık. Hakikaten de Zuhal'in sevincinden içi içine sığmıyor, gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Hacer'in, kayınvalidesinin ve Şükran'ın takdirkar sözleri karşısında Zuhal sadece "Her şeyi abimle, yengeme borçluyum," dedi. "Onlar olmasaydı ben ne yapardım? Bu hakikatleri kimden öğrenir, kime sığınırdım?" Diğer taraftan misafir odasında oturan üç arkadaş, Bilal, Doktor Nazım ve Necati de çeşitli mevzularla sohbete dalmışlardı. Bir ara Doktor Nazım, her zamanki neşeli haliyle Necati'ye Bilal'i işaret ederek "Azizim, hayatımda şu çocuk kadar maharetli çöp çatan görmedim," dedi. İkimizin saadeti de evvelallah onun sayesinde değil mi? Necati düşünceli bir şekilde adeta mırıldanır gibi. Evet, gerçi öyle ama ne garip değil mi? Dedi. Başkalarının saadetine vesile olan bir insan bazen kendi saadetini elde etmeye muvaffak olamıyor. Bilal Necati'nin ne demek istediğini anlamıştı. Kalbinin içten içe burkulduğunu hissetmesine rağmen vaziyeti kurtarmak için ''Bunu da nereden çıkardın Necati?'' dedi. ''Allah'a şükür idealime uygun bir eşim, nur topu gibi bir de oğlum var. Bundan büyük saadet düşünülebilir mi?'' Necati ''Her neyse'' dedi. ''Keselim bu mevzuyu burada.'' İnsan hayatında öyle şeyler vardır ki deşilmeye gelmez. Bilal hiç cevap vermedi. Üç arkadaş bir müddet hiçbir şey konuşmadılar. Sonra Bilal gözleri ışıldayarak birden ayağa kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Durun, size benim aslan oğlumu getireyim. Kerata sıralamaya başladı bile diyerek çıktı dışarıya. Biraz sonra içeriye girdiğinde kucağında yumak yumak gürbüz bir erkek çocuğu vardı. Çocuk Doktor Nazım'ın el çırpışlarına küçük çığlıklar atarak tatlı tatlı gülüyordu. Odanın içi bir anda neşe ve kahkahalarla dolmuştu. 2 sene sonra. Bilal aynı hastanenin aynı koridorlarını bugün bir kere daha sinir ve heyecanla adımlayıp durmaktaydı. Dışarıda bütün haşmetiyle bahar hüküm sürmekteydi. Güneşin rehavet verici sıcaklığı altında tomurcuklar patlamış, ağaçlar süslü birer gelini andırmaktaydı. İnsanlar bile daha bir başka oluyordu bu efsunlu mevsimde. Hemen bütün yüzlerde neşe, sıhhat ve ümit izleri bulunmaktaydı. Hastane koridorlarını aşağı yukarı dolaşıp duran Bilal'in dışarıdaki hayatla alakası kesilmiş gibiydi sanki. Yüzü endişeli ve huzursuz bir ifadeyle sapsarı kesilmişti. Dudaklar yine kıpır kıpırdı. Okuyor, okuyor, yine okuyordu. Esasen böyle anlarda içine ferahlık verecek yegane ilaç duaydı onun için. Karşıdan gelen bir hemşire ona doğru yaklaşmaktaydı. Geldi, tam karşısında durdu ve üzüntülü bir sesle ''Beyefendi'' dedi. ''Vereceğim haber karşısında metanetinizi muhafaza etmenizi rica edeceğim. Sinirlerinize azami derecede hakim olmanızı icap ediyor.'' ''Ne demek istiyorsunuz hemşire hanım? Yoksa açık konuşun rica ederim.'' Maalesef çocuğunuzu kurtaramadık efendim. Doğum esnasında gösterilen bütün gayretlere rağmen bu üzücü neticeyi önlemek ne yazık ki mümkün olamadı. Bilal'in yüzü bir kat daha sarardı. Fakat kendisini çabuk toplayarak, peki annesi, eşimin durumu nasıl? Bu defa hemşire başını önüne eğdi ve üzüntüden kısılmış bir sesle bu sualin de cevabını güçlükle verdi. Siz müttaki bir zatsınız beyefendi. Kaderin önüne hiçbir şey geçemez. Hanımınız henüz hayattadır ancak durumu çok tehlikeli. 1-2 saat yaşayıp yaşamayacağı şüpheli. Arzu ederseniz son anlarda fazla yormamak şartıyla kendisiyle görüşebilirsiniz. Lütfen buyurun benimle. Bilal perişandı. Hiçbir söz söylemeden omuzları düşük, yıkılmış bir halde hemşerinin arkasından yürüdü. Ve hemşerinin açtığı tek kişilik hususi bir odadan içeri girdi. Hacer bembeyaz örtüler içinde, başı yine güzelce bir namaz örtüsüyle örtülmüş olduğu halde yatmaktaydı. Bilal yavaş yavaş yanına yaklaştı. Fedakar ve vefakar eşinin elini şefkatle avuçlarının içine aldı ve yavaşça dudaklarına götürerek bu küçük eli öptü. Hacer bu temasla gözlerini açtı. Karşısında sevgili erkeği Bilal'i görünce gözlerinden yuvarlanan yaşlar şakaklarına doğru sızmaya başladı. Bilal heyecanla, "Hacer," dedi. Ama Hacer onun konuşmasına fırsat bırakmadı. Parmağını yavaşça dudağına götürdü. Sonra kesik kesik, "Sus Bilal," dedi. "Sen konuşma, dinle. Zira benim bu dünyada geçirecek çok az vaktim kaldı. Evlendiğimizden bu yana hep seni mesut etmek için çırpındım. Eğer edebildiysem gözlerim açık gitmeyecek. Şükürler olsun Allah'ıma. Sana nur topu gibi bir erkek evladı yadigar bıraktım. Bir de kızımız olsun istiyordum ama kader ne denir. Oğluma iyi bak Bilal. Annem sağ olsaydı torunuyla o meşgul olurdu. Ama artık o da yaşamıyor. Ne hazin bir tecelli ki bir yıl içinde hem anneni, hem kızını, hem karını kaybetmiş oluyorsun. Hacer böyle konuşma. Allah'tan ümit kesilmez. Sen yaşayacaksın inşallah ve oğlumuzu birlikte büyüteceğiz. Hacer acı acı güldü ve güçlükle konuşarak, kendi kendimizi aldatmayalım Bilal. Benim belki birkaç dakikalık ömrüm kaldı. Sen teselli etmeyi bırak da beni dinle. Oğlumuza iyi bak demiştim. Bunun ne kadar zor olduğunu çok çok iyi biliyorum. Ama sana güveniyorum. Oğlumuz şimdi 4 yaşında. Onu da kendin gibi dini emirleri yerine getiren, temiz bir Müslüman genci olarak yetiştireceğinden şüphem yok. Oğlum şu misafirhane olan 3 günlük dünyanın gösterişine aldanan gafil gençlerden olmamalı. İyi bir tahsil gördür ona. Allah'ım her ikinizi de bütün kötülüklerden muhafaza etsin. Burada sustu, hafif bir fenalık geçirdi. Sonra tekrar ama çok büyük bir güç sarf ederek konuştu. Yaklaş Bilal. Son nefesimi vermeden bilmeni istiyorum ki, bir başkasına ait olduğu için, evliliğimiz müddetince, kalbinde bir yer edinemedim. Ama kalbinde değilse bile, birkaç sene içinde olsa, hayatında bir yerim olduğu için, çok bahtiyarım. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hacer sözünü ancak heceleyerek tamamladı ve son heceyi mırıldanır mırıldanmaz başı yana düştü. Gözleri hafif aralık kalmıştı. Yüzünde mesut bir gülümseme vardı. Bilal şaşkın bir an baktı, sonra heyecanla "Konuş Hacer, konuş! Hacerim!" diye mani olamadığı hıçkırıklı bir sesle onu omuzlarından bir iki kere sarstı ama Hacer artık onu duymuyordu. Bir melek safiyeti içinde ebediyet yolculuğuna çıkan fedakar, sadık, itaatkar ve vefakar hanımının sıcaklığını aynı hararetiyle muhafaza eden küçük ellerini hala avuçlar içinde tutan Bilal, bütün pişmanlığına rağmen kendini çok çabuk toparladı. Ve kadere inananlara has bir sabırla ve tevekkül olgunluğu içinde elinin içine hapsettiği bu yumruk, minik elleri adeta incitmekten korkarcasına, şefkatle Hacer'in göğsü üzerinde birleştirdi. Şimdi bu fani hayatla tamamen alakasını kesmiş, ebediyet alemine ilk adımını atmış olan fedakar eşinin yüzünü büyük bir takdir ve hayranlıkla seyrediyordu. Çünkü biliyordu ki çocuk dünyaya getirirken ölen annelerin mertebesi Cenab-ı Hak katında şehitlikti. Evet, Hacer de şimdi bu mübarek şehitler kervanına dahil olmuştu. Üstelik kendisiyle birlikte vefat eden Sabi yavrusu da ona ahirette kati şefaatçi olacaktı. O halde onun ölümüne üzülüp dövünmek yerine böyle bir ölüye gıptayla bakmak daha doğruydu. Odanın kapısı hafif bir gıcırtıyla açıldı. Biraz evvelki hemşire yatağa doğru yaklaştı. Hacer'in nabzını eline aldı, sonra yüzünde gizleyemediği bir üzüntüyle tekrar göğsünün üzerine bıraktı. Adeta fısıltı gibi bir sesle Bilal'e, "Beyefendi, üzüntünüzü anlıyorum," dedi. "Fakat artık onu terk etmeniz icap edecek. Zira gördüğünüz gibi o sizi terk etti bile. Başınız sağ olsun beyefendi." Bilal başı önünde son bir defa daha Hacer'e bakarak sessizce kapıdan çıktı. Artık o, biricik oğluyla hayatta yapayalnız kalmış bir insandı. İstanbul'un en modern ve kozmopolit semtlerinden biri olan Levent'te, bahçe içinde tek katlı bir villa. Villanın bahçesi her noktasıyla görülmemiş bir zevk ve itinayla tanzim edilmiş. Tatlı bir melodiye açılan oymalı bahçe kapısından bir hayli içeride olan villanın kapısına kadar üzerinden sarmaşık gülleri sarkan bir geçit kamiriyle uzanmakta. Villanın en büyük hususiyeti bahçenin hemen hemen 1/4'ünü kaplayan büyük ve modern yüzme havuzu. Pembe renkli mermerden yaptırılmış olan havuzun kenarlarına diz çökmüş vaziyette, ellerinde testiler bulunan 5 tane yarı çıplak kız heykeli bulunmakta. Kızlar ellerindeki testileri havuza doğru uzatmışlar, havuzun devirli suyu aralıksız olarak bu testilerden akmakta. Havuzun kenarında rengarenk çakıl taşları, güneşli havalarda parlak cam parçaları gibi ışıl ışıl parlıyor. Bahçenin tarhlara bölünmüş diğer kısımlarında ise etrafa serpiştirilmiş nefis yasemin ağaçları, etrafa saçtıkları enfes kokularıyla bahçeye sihirli büyülü bir cazibe vermekte. Bu büyük emek sarfıyla meydana getirilmiş bahçenin ortasında nazlı bir prenses edasıyla duran narin yapılı villanın içi ise dışından daha gösterişli ve şatafatlıydı. Villanın iç dekoru için hiçbir maddi fedakarlıktan çekinilmediği belliydi. Misafir salonu, yemek salonu ve yatak odası en ağır, en pahalı eşyalarla döşenmiş, oturma odası ise ipek atlas kumaşlarla, sırmalı püsküllerle ve odada büyük yuvarlak bir tepsi içindeki eski tip bakır mangalı ile tam bir şark stilinde döşenmişti. Burası, huzur sokağından ayrıldığından beri feyzanın içinde şatafatlı, lüks ve debdebeli bir hayat sürdüğü evdi. İşte bu gecede davetli oldukları bir baloya yetişmek için tuvalet aynası önünde oturan Feyza'nın üzerinde yakası cömertçe açık, kolsuz, yaka ve etek kenarları uzun renkli tüylerle süslü, cam göbeği uzun şık bir gece elbisesi vardı. Makyajının son rötuşları tamamlandığı sırada içeriye siyah smoking giymiş olan Selim girdi. Yüzünü buruşturarak bir saatine bir Feyza'ya baktı. Tam bir saattir aynanın karşısındasın. Bu gidişle balonun sonuna zor yetişeceğe benziyoruz. Feyza ufak bir kahkaha attı. İlahi Selim, her zaman salonda en güzel kadın benim karım olmalıdır diyen sen değilsin sanki. Selim keyifli keyifli. Oho, orası öyle dedi. Ama biraz daha gecikirsen gitmekten vazgeçmemizi icap edecek. Tamam tamam hazırım işte. İnsanın eliğini ayağına dolaştırmaktan zevk alıyorsun bayağı. Son bir defa daha aynaya baktı, güzelliğinden emin bir halde ayağa kalktı ve lame gece çantasını alarak odadan dışarı çıkarken iç tarafa doğru seslendi. Dadı, dadıcığım, siyah astraganı getirir misin? Dadı elinde ağır ve pahalı bir astragan mantı olduğu halde sokak kapısında kendisini bekleyen Feyza ve Selim'in yanına geldi. Selim, sen bırak dadı. O şeref bilirsin her zaman bana aittir dedi ve dadının elinden aldığı mantoyu centilmen bir edayla Feyza'nın omuzlarına koydu. Kapıdan çıkacakları sırada Feyza Allah'a ısmarladık diyerek dönüp dadısının yanaklarından öptü ve dadının durgun hali karşısında sitemle sordu. Ne o, iyi geceler demek yok mu yine dadıcığım? Dadı, sizinki eğlence değil zıkkımın kökü diye homurdandı hırsla ve kapıyı Feyza'nın yüzüne kapayıverdi. Feyza da Selim de dadıyı kızdırmaya bayılıyorlardı. Gülerek villanın basamaklarını indiler. Uzun kamelyenin altında mis kokulu çiçeklerin arasından geçerek arabalarına binip uzaklaştılar. Araba uzun yollar kat ettikten sonra kahkaha ve müzik seslerinin dışarıya taştığı büyük bir salonun kapısı önünde durdu. Feyza ile Selim arabadan inerek salonun kapısına doğru yürüdüler. Ve üniformalı bir genç kapıcının açtığı büyük kapıdan içeriye girdiler. Dışarıdan salonun buzlu camlarına ellerinde içki kadehleriyle düşen kadın ve erkek silüetleri görülmekteydi. Feyza evleneli 5 seneyi bulduğu halde hala Bilal'i unutmamıştı. Bilal onun ciddi olarak sevdiği, bütün kalbiyle, vücudunun her zerresiyle bağlandığı ilk erkekti. Evlendiği günden bu yana günler haftaları, haftalar ayları, aylar da seneleri kovaladığı halde Bilal'e karşı duymuş olduğu büyük aşktan hiçbir şey kaybetmemişti. Bilinen bir hakikattir ki en büyük aşklar bile zamanla küllenir ve hatta daha ileride unutulup giderdi. Ne var ki Feyza'nın Bilal'e karşı duymuş olduğu derin ve köklü aşk bu hakikatin tam zıttına, zamanla külleneceği yerde her dakika, her an daha ziyade hararetleniyor ve benliğinin her zerresini yakıp kavuruyordu. Üzüntüsünü, derdini kimselere açamıyor, dert ve sır ortağı biricik dadısına bile bu mevzuda açılamıyordu. Hem açılsa bile neye yarardı ki? Artık iş işten geçmiş, Bilal de kendisi de evlenmişti. Feyza'nın bütün arzusu bir çocuk sahibi olmaktı. Çocuğu olursa ona olan bağlılığıyla derdinin nispeten hafifleyeceğini umuyordu. Fakat bütün arzu ve isteğine rağmen 3 sene çocuğu olmadı. Doktorların tamamen ümidi kestiği bir sırada 4. sene Allah ona güzel bir kız evladı bağışladı. Gerçi Feyza çocuğun erkek olmasını istiyordu. Öyle olsaydı ismini Bilal koyacaktı. Kız olunca Bilal'i hatırlatması bakımından kızına Hilal ismini verdi. Hilal artık Feyza için yegane teselli kaynağı olmuştu. Kızının her türlü ihtiyacıyla bizzat kendisi meşgul oluyor, ancak balo, kulüp, kokteyl gibi gece eğlencelerine gittikleri zaman onu dadıya emanet ediyordu. Bu 5 sene içinde gece hayatı Feyza için vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Derdini ve üzüntüsünü ancak kızının yanına ve gece hayatının o müzikli ve eğlenceli çılgın atmosferi içinde kısmen hafifletebiliyordu. Evliliği müddetince bütün arzusuna rağmen kocasına en ufak bir yakınlık duyamamış, Selim'i bir türlü sevmemişti. Bu yüzden aile hayatları eğlenceli gece hayatının dışında gayet sönük geçmekteydi. Bir pazar günü ailece villanın şark salonunda oturmaktaydılar. Feyza ucundan sırma püsküller sarkan, uzun, yuvarlak yastıklı, alçak şark divanının üzerine uzanmış, bir yandan elindeki magazin mecmuasını okuyor, bir yandan da arada bir mecmuadan başını kaldırıp portatif çocuk hoppalasında sevinç çığlıkları ata ata zıplayan küçük kızını gülerek sevgi ve muhabbetle seyrediyordu. Dadı etrafını kalın sim kordonlarla çevrilmiş, dört köşesi püsküllü kabarık bir yer minderine oturmuş, torunu yerine koyduğu küçük Hilal'e yumpati görmekteydi. Selim ise tahta oymalı antika bir salıncaklı koltuğa gömülmüş, ağzında fil dişi bir pipo olduğu halde gazete okumaktaydı. Bir ara Hilal'in gülücük seslerini telefonun madeni sesi bastırdı. Telefonun çalmasıyla Selim aniden heyecanla yerinden fırladı, koştu ve ahizeyi kaparcasına kulağına götürdü. Selim'in bu haline dadı da Feyza da bir mana verememişlerdi. Bir an bu da nesi gibilerinden birbirlerine baktılar. Selim karşısındaki adamla daimi rumuzlu konuşmaya son derece dikkat ediyordu. Karşısındaki adama yine anlaşılmayacak şekilde üst üste emirler verdi. Sonra aldığı bir haberden sevinçle gözleri parlayarak ''Yaşasın, yaşayın çocuklar, bravo, yarın saat 9'da görüşürüz.'' diyerek telefonu kapadı ve keyifle yine salıncaklı koltuğuna oturdu. Feyza bayağı meraklanmıştı. ''Ne o, yeni bir iş mi? Gözlerinin içi gülüyor.'' dedi. Selim kabına sığmıyordu. ''Yeni bir iş ne demek? Bu sefer vurgunu tam vurduk.'' Senin şu işlerine bir türlü akıl erdiremiyorum Selim. Oturduğun yerden bir telefon, birkaç emir, sonra kasaya akan yüz binlerce hatta milyonlarca para. Küçük hanım meşhur sözdür, at binenin kılıç kuşananındır. Yoksa kucağına akan paracıklar seni sıkıyor mu ha? Yo, öyle bir şey demek istemedim ama doğrusu merak ediyorum bu paraları nasıl kazandığını. Nedense bana hiç işlerinden bahsetmek istemiyorsun. Selim sinirle piposunu kemirmeye başladı. Sonra derince bir nefesle genzine çektiği dumanı burnundan üfürerek ''Kadın kısmı erkeğin işine karışmaz Feyza.'' dedi. ''Senin nene gerek? Üzümünü ye, bağını sorma.'' Feyza cevap vermeden gözlerini tekrar okuduğu magazinin sayfelerine dikti. Ama okumasına imkan yoktu artık. Resimler, yazılar birbirine karışıyor, harfler sanki gözlerinin önünde raks ediyordu. Genç kadının zaten uzun zamandır kocasının işlerinden şüpheleniyordu. Evet, gerçi Selim sık sık büyük ihalelere giriyor, büyük işler çeviriyordu. Ama kazandığı muazzam meblağlar hiç de giriştiği için karşılığına benzemiyordu. Feyza, Selim'in bir takım karanlık ve gayri meşru işler çevirdiğinden şüphelenmeye başladı. Fakat Selim öylesine sır küpüydü ki işleri hakkında ondan en ufak bir şey öğrenmeye imkan yoktu. 14. ayrımın sonu, sayfa 139.